Ayrım 5.
Kadın avına çıkmış askerlerine seslendi. Moğol aslanları, Kıpçak kadınlarından hevesinizi aldıktan sonra hepsini nehre atınız. Canlı canlı atınız. Gök Tanrı yeni kurbanlar istiyor. Askerler daha büyük bir şevkle evlere saldırdılar. Lu lu lu. Kan bulanığı ırmakta paramparça cesetler yüzüyordu. Canlı canlı suya atılanların yalvarışları yürek paralıyordu. Ama sahildekilerin yüreği taştandı. Kutlu bir bayramı yaşar gibiydiler. Tepinip bağırıyor, naralar patlatıp eğleniyorlardı. Cesetlerden birkaçı Temür Melik'in salına kadar sürüklenmişti. Dehşet içinde baka kaldılar. Kimse Kıpçakların böyle bir akıbeti hak ettiklerini düşünmedi bile. Dudakları Cücihan'a karşı derin bir nefret hissiyle kımıldadı. İnsan bunu nasıl yapar? Temür Melik henüz cesetleri görmemişti. Sahil boyunca at tepikleyen Moğol kıtalarına bakıyordu. Bir ara gözlerini ırmağa çevirdi. Gözü bir cesede ilişti. Görünmesiyle kaybolması bir olmuştu. Ama tanır gibiydi. Cücihan'a lanet diye söylendi. Bir kanca aldı, ceset tekrar su yüzüne çıkınca kancayı elbisesine taktı. Yukarı çekin dedi adamlarına. Cesedi sala çektiler. Halini görür görmez başlarını çevirip inlediler. Dehşet! Önlerinde taş yürekleri bile eritecek bir manzara vardı. Kafatası uçurulmuş, beyni akmıştı. Gözleri yaşadığı derin korkunun tesiriyle yuvalarından uğramıştı. Yüzü şiş içindeydi. Buna rağmen Kıpçak Han'ı tefeyyüzü tanıdı Temür Melik. Gözleri buğu tuttu. Ya Rabbi, işte tefeyyüz han önümde yatıyor. Bu ne hal? Korkunun ecele fayda etmediğini anlamaya dahi fırsat bulamadı. Hatalıydı. Memleketinden çok canını düşünürdü. İslam izzetinden ziyade kendi ikbaline meyli vardı. Şimdi cansız, şimdi yapayalnız. Ellerini açtı. Sen affı seversin, günahlarını affeyle Rabbim. Amin dediler ama aminler sönüktü, içten gelmiyordu. Türkmenler Cücihan'a teslim olanları affedemiyorlardı. Ama Allah dilerse affederdi. Temür Melik cesedi işaret etti. Tekrar ırmağa bırakın. Söylendiği gibi yaptılar. Sonra herkes vazifesinin başına döndü. Akıntı gittikçe kuvvetleniyordu. Salların idaresi çok zorlaşmıştı. Temür Melik elini ağzına boru gibi yapıp İzzettin diye seslendi. İzzettin Bey Temür Melik'in ardındaki salda bulunuyordu. Kumandanının sesini duyunca ortaya çıktı. Emret Temür Melik. Akıntı hızlanıyor galiba. Sete yaklaştık. Ne tedbir düşünürsün? Sahile yanaşmak en iyisi derim. Moğollar sahili tutmuş görmez misin? İzzettin bir an cevap vermedi. Kısa bir süre düşündü. Ne diyeyim bilmem ki. Irmakta ölüm, karada ölüm. Ölümlerden ölüm beğenmek zorundayız. Elbette en uygun olanını seçeceğiz. Çıkıp vuruşalım diyorsun. Öyle diyorum ya. Sence başka çıkar yol var mı? Temür Melik cevap vermedi. Çıkar yol yoktu. Ya akıntıya uyup seti aşmaya çalışacaklar ve büyük bir ihtimalle parçalanıp öleceklerdi veya sahile yanaşıp Moğollarla savaşa girişeceklerdi. Üçüncü bir yol yoktu. Emrini verdi. Sahile. Salların başı hemen sahile döndü. Moğollar ok atmaktan vazgeçtiler. Nasılsa bir tesiri olmuyor, boş yere zahmet çekiyorlardı. En yakındaki Moğol kıtası Kurtçebe Noyan'ın kumandasında idi. Temür Melik ve arkadaşları sahile yakın gittiler ama birden yanaşmadılar. Temür Melik bir emir daha verdi. Ok atınız. Okçular hemen faaliyete geçti. Yüzlerce ok Moğol kıtalarının arasına girdi. Usta nişancılar her atışta bir Moğol'u devirdiler. Kıtalar arasında bir dalgalanma meydana geldi. Saflarda gedikler açıldı. Şaşkınlık rüzgarı tufan oldu, esti. Temür Melik bu şaşkınlıktan istifadeyle adamlarını sahile çıkardı. Hak aşkına ileri! Hak aşkı ile dolu olanlar yalın kılıç Moğol atlılarına saldırdılar. Allah Allah Allah! Moğollar bu akıl almaz saldırı karşısında iyice bocaladılar. Başlarında Kurtçebe'den başkası olsaydı ihtimal bozguna uğrarlardı. Ama Kurtçebe Noyan böyle çok badireler atlatmış biriydi. Toplanın diye bağırdı. Peşinden Moğolların harp narasını patlattı. Lu lu lu. Askerleri bu sese hemen katıldılar. Lu lu lu. Davranın Moğol aslanları, yüklenin. Temür Melik'in sesi cebeninkinden daha baskın çıktı. Vurun mücahitlerim, gazilerim, vurun. Allah Allah Allah. Korkunç bir boğuşma başladı. Kurçevenin adamları hem çokluktu hem de atlıydılar. Üstelik çoğunun üstünde de zırh vardı. İlk anlarda Moğolların şaşkınlığı Temür Melik'in işine yaradı. Ama bu şaşkınlık pek uzun sürmedi. Düşman toparlandıktan sonra Türkmenler müthiş zayiat vermeye başladılar. Fakat ne olursa olsun kimse kaçmaya niyetli görünmüyordu. Temür Melik bir ara sallara çekilmek için emir vermeyi aklından geçirdiyse de itaat etmeyeceklerini, belki de bu yüzden bozguna uğrayabileceklerini düşünerek hemen vazgeçti. Nasılsa ölüm ırmakta da kol geziyordu. Cebe Noyan savaşa iştirak etmiyor, bir tümsekte durup birliğini sevk ediyordu. Aynı zamanda gözleri birini aramakla meşguldü. Bulunca yüzünde bir gülüş oynaştı. Bu gülüş giderek acılaştı. Dudaklarının kenarında iki derin çizgi meydana getirdi. Büsbütün ağlamaklı oldu. Şu yiğidin ölmesine fena diye söylendi. Artık gözlerini kırpmadan Temür Melik'e bakıyordu. O ne cesaret, o ne cüretle kılıç sallamaktı öyle. Bile bile ölümün içine atılıyor, fakat hayret ki sağlam çıkıyordu. Korkusundan kimse yanına yanaşamıyordu. Elindeki kılıç şimşek süratiyle Moğol askerlerinin üstünde dolaşmaktaydı. Cebe unutmamıştı Temür Melik'e bir hayat borcu vardı. Oysa kimseye borçlu olmaktan hoşlanmayan bir yaratılışa sahipti. Kararını verdi, borcunu ödeyecekti. Seslendi. Hey Temür Melik! Temür Melik kaşla göz arasında sesin geldiği yana bakınca Cebe'yi gördü. Sanki çok tabii bir durumda sohbet ediyormuş gibi heyecansız ve kuru bir sesle ''Sen burada mısın Kurtçebe?'' dedi. ''Buradayım Temür Melik, bu tarafa gel. Sen niçin gelmiyorsun? Bak atım yok.'' O zaman hatırladı Kurtçebe. Temür Melik bir at bulursa belki hayatını kurtarabilirdi. Hayvanını yanına sürdü. ''Geldin ha Cebe Noyan, bu son karşılaşmamız galiba. Ölümün sesini duyuyorum. Sen ölmemelisin Temür Melik.'' Temür Melik gülümsedi. ''Öleceğim ama seni de peşimden götürmek isterim. Nasılsa bugün elinde kılıcın var.'' Cebe Noyan başını iki yana salladı. ''Sana bir hayat borçluyum, atımı veriyorum ve kaçmanı teklif ediyorum. Kimse peşinden gelmeyecektir.'' Temür Melik'in mızraklaşan bakışları Kurtçebe'yi delik deşik etti. ''Bana hakaret ettiğinin farkında mısın Cebe Noyan?'' ''Niçin?'' ''Bir kumandana savaştan kaçmasını teklif etmek başka ne manaya gelir?'' ''Ama burada mutlak ölüm var.'' Senin ölüm dediğin şey benim için şehadettir ve bütün Müslümanların özlediği ebedi hayatın başlangıcıdır. Kurtçebe gerçeği anladı. Temür Melik'i yolundan çevirmek mümkün değildi. İlle de ölmeye karar vermişti. Ama buna izin vermeyecekti. Temür Melik dedi. Borçlu yaşamayı sevmem. Bana hayatımı bağışlamıştın. İşte karşılığını veriyorum. Yolun açık olsun. Atını askerlerinin arasına sürüp bağırdı. Moğol aslanları geri çekilin. Moğollar nefes nefese durdular. Bu emir can kurtaran gibi yetişmişti. Harzemliler gerçi azlıktılar ama ölüme mutlaka karar vermiş insanlarla vuruşmak kolay olmuyordu. Çekildiler. Cebe Noyan ikinci emrini verdi. Dört nal geriye yeniden toparlanıp saldıracağız. Süratle uzaklaştılar. Ne iştir Temür Melik? Bu kaçıştan bir şey anlayamadım ben. Konuşan İzzettin Bey'di. Bir elini yaralı omzuna bastırmış, gözlerini Moğol atlarının kaldırdığı toz bulutuna dikmişti. ''Ben anlıyorum'' dedi Temür Melik dalgın dalgın. Kurtçebe borcunu ödedi, yiğitçe davrandı. Toz bulutuna doğru elini sallayarak Kurtçebe'yi selamladı. ''Yazık, düşmanın mertliği altında eziliriz.'' İzzettin Bey hala bir şey anlayamamıştı. ''Hangi düşmanın mertliği? Moğollarda mertlik olur mu?'' Temür Melik etrafına göz gezdirdi. Vurulan Moğol askerlerinin başıboş atları meraya yayılmak üzereydi. Neyse dedi, şu atları yakalamaya bakalım. Hemen harekete geçtiler. Küçük Moğol atlarını yakaladılar. 300 Türkmen bu atlara bindi. 100 kişi yaya kaldı. 400 şehit vermişlerdi. Yayalar atların terkisine atlasınlar. Hayvanlar yorulunca değiştirilsin. Böylece daha süratli hareket etme imkanına kavuşuruz. Öyle yapıldı. Durumun el verdiği bir hızla savaş alanını terk ettiler. Hayırsız ada masmavi Abiskun denizinin ortasında kara bir leke gibiydi. Halk bu ismi takmıştı. Eskiden cüzzamlı hastalar sürülürdü buraya. Şimdi ise Harzem Sultanı Alaüddin Muhammed'e barınak olmuştu. Sık ağaçlar siyaha boyanmış evleri gözden saklıyordu. Alaüddin Muhammed evhamını buraya kadar taşımış, Moğollar görmesin diye evleri orman içlerine kurdurmuş, üstelik siyaha boyatmıştı. Son durağıydı hayırsız ada. Hayır dolu bir ömrün şerri alet olmasıyla dönen talihin sonuna çakılmış son hayırsız nokta. Kendi kendine itiraf etmekten bile korkuyordu ama Sultan Alaaddin Muhammed bir efsaneden kaçmıştı. Annesi Türkan Hatun'un kuşkularına, Kıpçak hanlarının korkularına alet olmuş, yurdunu, ordusunu bırakarak boş ümitlerin ardına takılmıştı. Irak'a gidecekti sözde. Oralar oğlu Gıyasettin'in idaresinde idi. Yeniden asker toplayacak, yeniden güçlü bir teşkilat kuracak, geri dönüp küçük atlıların hesabını görecekti. Herkes gibi bunun boş bir hayal olduğunu kendisi de biliyordu. Elindeki askeri sevk edemeyen, kurulu düzeni koruyamayan sultan, tekrar asker toplayıp tekrar teşkilatlanmaya nasıl güç getirebilirdi? Vaktiyle oğlu Celaleddin'in sözüne kulak verseydi keşke, keşke Temür Melik'i dinleseydi, sadık Türkmen kumandanlarına güvenseydi bu duruma düşmeyecekti. Belki yine yurdunu kaybederdi, belki hayatından olurdu. Ama hiç değilse tarihler izzetle yaşayıp izzetle ölen bu sultanı sayfalarında hayırla anarlardı. Ya şimdi? Her gün yeni bir felaket haberiyle kahroluyordu. Ya bir kalenin yıkıldığını, ya bir şehrin yakıldığını, ya da bir bölgenin işgal edilip yağmalandığını duyuyor, yudum yudum zehirleniyordu. Acı içini yakar olmuştu, pişmanlık yaşları gözlerinden taşar olmuştu. Artık bir ülkenin padişahı değil, hayırsız adanın valisiydi. Birkaç yıl önce biri çıkıp bunu söylese, ihtimal çok saçma bulur, söyleyeni cezalandırmazdı da sözlerine kahkahalarla gülerdi. Şimdi gülemiyordu, çoktandır gülmeyi de unutmuştu. Her gün içini vurgulayan, yüreğini dağlayan felaketlere daha fazla dayanamadı. Her gelen felaket haber hançer oldu. Ciğerini deldi, delikler zamanla genişledi. Büyüdü, kızardı, kan geldi ağzından, pelte pelte aktı, yatağa düştü. Ölümü çok yakınında hissediyordu. Ölüm meleğinin kanat vuruşu kulaklarında hışırdıyordu. Acaba hatasını tamir için hiçbir şey yapamaz mıydı? Günlerce hasta yatağında düşündü bunu. Sonunda en büyük hatalarından birini hala düzeltebileceği kanaatine vardı. Annesinin tesiriyle Celaleddin'i veliahtlıktan azletmiş, küçük oğlu Ozlak Şah'ı getirmişti. Kendisi ölünce Ozlak Şah yerine geçecekti. Sanki yeri varmış gibi. Yok hayır, Celaleddin pekala bazı şeyler yapabilirdi. Şimdiye kadar önlemeseydi çoktan Cengiz'in küçük atlılarıyla tutuşmuş, belki de yenmiş olacaktı. Evet, tek şey vardı yapılması gereken, Ozlak Şah'ı azletmeliydi. Kendisi de çekilmeli, yerini Celaleddin'e bırakmalıydı. Harzem ülkesinin dağınık askerini toplayabilecek tek kişiydi Celaleddin. Belki birliği tekrar temin edebilir, belki Harzem'i yeniden diriltebilirdi. Hiç değilse bir kısmını. Ölüm ruhunu bedeninden ayırmadan harekete geçmeliydi. Yarın çok geç olabilirdi. Dirseğine dayanarak yatağın içinde hafifçe doğruldu. Emir bekleyen hizmetkarına, "Katibimi çağır," dedi. Adam emri alır almaz çıktı. Sultan yapayalnız kalmıştı. Bir süre bakışlarını tavanda dolaştırdı. Sarayının yatak odasını düşündü. Şimdiki durumuyla eski durumunu mukayese etti. "Kader," dedi hazin hazin. "Ama kaderime milletimin kaderine ortak ettim. İşte suçun büyüğü. Şimdi tek ümit var. Celaleddin'i sultan yapacağım. Devletimi Moğol belasından kurtarabilecek kabiliyette ve cesarettedir o." Moğollardan hiçbir zaman korkmadı. Hep çarpışmak için fırsat gözledi. Niçin mani oldum? Niçin kendimi de milletimi de ateşe attım? Celaleddin bu ateşi söndürebilir belki. Belki söndürebilir. İki damla yaş sakalına damladı. "Yemin ediyorum eğer Celaleddin Moğol putperestlerini mağlup eder de bana tekrar hükümdarlık nasip olursa, memleketimde tam bir adalet ve iyi niyet hüküm sürecektir." Hizmetkar katiple birlikte odaya girmişti. Sultan Muhammed katibi bir baş işaretiyle yanına çağırdı. "Kalem kağıt çıkar katip, bir menşur yazdıracağım." Katip istenenleri hazırladı. "Hazırım sultanım." "Yaz, ben ki Harzem memleketinin sultanı Alaaddin Muhammed'im." Menşuru yazdırdı, altını mühürledi. "Oğullarımı buraya çağırın, onlara söyleyeceklerim var. Ayrıca adada bulunan kumandanlarım da gelsin." Herkes hasta odasında toplandı. Sultanın bir el işaretiyle oğulları Celaleddin, Ozlak Şah ve Akşah babalarının yanına sokulup sırayla elini öptüler. Sultan Muhammed tek tek oğullarını süzdü. Sonra beylerine baktı. Daha sonra da bakışlarını katibine çevirdi. Meşhuru oku katip. Katip sesini kah alçaltıp kah yükselterek okumaya başladı. Ben ki Harzem memleketinin sultanı Alaaddin Muhammed'im. Oğlum Celaleddin Mengübirti'yi Harzem'e sultan ve ordularıma başkumandan nasip ediyorum. Diğer oğullarım Ozlak, Gıyasettin ve Akşahların mutlak bir itaatle Celaleddin'e tabi olmalarını ferman ediyorum. Böylece uzadı gitti. Katip nihayet okumayı bitirdi. Odaya bir sessizlik çöktü. Sıranın en sonunda duran Sarı Lagot dayanamadı. Celaleddin'i kucakladı, sonra önünde diz çöktü. Ölünceye kadar başım yolundadır sultanım dedi. Celaleddin kollarından tutarak Lagot'u kaldırdı. Sağ ol Lagot. Başını babasına çevirdi. Bana ağır bir görev veriyorsunuz sultan pederim. Allah'a andolsun ki damarlarımda bir damla kan kalıncaya kadar din düşmanlarıyla savaşacağım ve kıl kadar İslam adaletinden ayrılmayacağım. Moğol sürülerinin bütün memleketi istila ettiği şu sıralarda aldığım işin ciddiyetini biliyor, saltanatın ateşten gömlek olduğunu idrak ediyorum. Allah'ın izniyle yine de başaracağıma inanıyorum. Sadece kuru bir isimden ibaret kalmış Harzem ordularının başkumandanı sıfatıyla ömrüm oldukça düşmanla mücadele edeceğim. Kavga ateşini tekrar Harzemlilerin gönüllerinde tutuşturmaya çalışacağım. Etrafıma cesur kumandanlar ve askerler toplayacağım. Sultan Muhammed Ozlak Şah'la Akşah'ı bakışırken yakaladı. Bu bakışlarda pek memnuniyet görememişti. Evlatlarım dedi. Celaleddin'e ömrünüz oldukça sadık kalacağınıza Allah adına yemin ediniz. Yemin ettiler. Celaleddin'in önünde diz çöküp biat eylediler. Celaleddin ikisini de kucakladı. Siz yanımda olduğunuz müddetçe billah bin Cengiz'den perva etmem. Alaaddin Muhammed zümrüt ve yakutlarla işlemeli kılıcını Celaleddin'in beline elleriyle bağladı. Celaleddin dedi, bu kılıcı babamdan devralmıştım, galiba hakkını verirsin. Alaaddin Muhammed ağlıyordu, buna çok ihtiyacı vardı. Titrek bir sesle, gidebilirsiniz dedi, dinlenmeye muhtacım. Odadan çıktılar, Celaleddin Sarı Lagot'la yan yana yürüyordu. Gözlerinin içi bulut buluttu, yine de derinliklerinde bazı ümit pırıltıları oynaşıyordu. Sarı Lagot'u kolundan çekti. Gel kardeşim, seninle biraz konuşalım. Birlikte Celaleddin'in evine gittiler. Küçük Kutbettin kapının önünde kılıç talimi yapıyordu. Babasını görünce koştu, ciddi bir tavırla kılıcını ileri uzattı. Pederim dedi, artık savaşabilecek kadar kılıç oyunlarını belledim. Gayri düşman üstüne azimet etmek için ne bekleriz? Celaleddin oğlunun çenesini okşadı. Yakındır oğul, yakındır, sen hazırlan. Yanındakini işaret etti. Sarı Lagot'u tanır mısın? Ta Hocent'ten geldi. Tek başına tehlikeleri göğüsleyerek bana Temür Melik'ten mektup getirdi. Sen de onun gibi cesur ve gözü pek ol. Kutbettin hayran hayran Sarı Lagot'a bakıyordu. İsmi bir tuhaf ya dedi. Cesaretine hayran oldum. İçeri girdiler. Oturur oturmaz Celaleddin Temür Melik'ten söz açtı. Şimdi neyler acaba? Sarı Lagot'un bakışlarına bir bulanıklık geldi. Oturdu. Bilir miyim sultanım? Temür Melik neyler bilir miyim? Ateşin ortasında bırakmıştım. Yandı mı yoksa gönlündeki ateşle söndürdü mü? Moğolların dışarıdan tazyiki yetmiyormuş gibi içeriden bazı Kıpçak hanları fesat kazanının altını körüklüyorlardı. O halde bırakıp ayrılmak zorunda kaldım. Ama inanıyorum ki Temür Melik ne yapar yapar muvaffak olur. Yakında görüşeceğimize dair içimde bir his var. İnşallah. Sarı Lagot başka bir konuya girdi. Pederinizin kararı çok isabetli sultanım. İçimizde yatanları okumuş da ona göre hareket etmiş gibi. Ne iyi yaptı. Celaleddin dalgındı. İyi mi dersin Sarı Lagot? Ozlak ve Akşah'ın bakışlarını pek beğenmedim. Veliahtlıktan uzaklaştırılmak Ozlak kardeşimize koymuş gibi. Oysa biz vaktiyle azledildiğimizde hiçbir tereddüt geçirmemiştik. İnsanlar farklıdır sultanım. Elbette şehzadelerde birer insan, farklı yaratılışta olmaları tabii. Öyle de durumun ihtilafa hiç tahammülü yok. Bilirsin, kendimize düşersek elde kalan son şehirleri bile koruyamayız. Cengiz'in önünde güneşe bırakılmış bir avuç kar gibi erir gideriz. Hak korusun. Hak korusun evet, ama niçin korusun? Allah korkusunu, Allah emrini bir yana bırakmışsınız da can derdinde diri diri Abiskun denizine kendimizi gömmüşüz. Biz hak dini koruyamadık, üzerimize düşeni yapamadık. Yine de Allah büyüktür. Dilerse bizi korur. Ona sığınıp harekete geçeceğiz. Kapı vurulunca sustu. Bir asker içeri girdi. Sultanım, pederiniz birden ağırlaştı. Sizi görmek istiyor. Celaleddin bir yay gibi fırladı, kapıya yürüdü. Gidelim Sarı Lagot. Ağaçların arasında bir dantela kıvraklığıyla uzayıp giden dar yoldan süratle geçtiler. Sultan Muhammed'in yattığı odaya girdiler. Alaaddin Muhammed'in yüzü eskisine nispetle çok renksizdi. Adeta bal mumuna dönmüştü. Sanki bütün kanı çekilmiş, sırf deri kalmıştı. Dikkat edilse içindeki kemikler görünebilecek kadar şeffaf bir deri. Celaleddin yatağa yaklaştı. Babasının sağ elini tuttu. Sultanım. Sultan Muhammed gözlerini açıp oğluna baktı. Hazin bir tebessüm kuruyan dudaklarını kısa bir süre renklendirdi. Kaşlarını hafiften oynattı. Celal, emret sultan pederim. Ozlak Şah'la Akşah karındaşların neredeler, niçin gelmezler? Celaleddin yatağın ayak ucunda dikilen kardeşlerine bir göz attı. Buradalar sultanım. Gelsinler yanıma. Üç kardeş hasta babalarının başucunda diz çöktüler. Sultan Alaaddin Muhammed oğullarının ellerini yakaladı. Üçünü el ele tutuşturdu. Artık bir fısıltı halinde çıkan sesiyle, ''Böyle hep birlik olunuz.'' dedi. ''Hep birlikte Moğolları vatanımdan atınız.'' Derin bir nefes aldı. Gözlerini büsbütün yumdu. ''Biz şehadetten kaçtık ama işte ölüm. Hem de alalede bir ölüm. Korkunun ecele faydası yokmuş. Gidiyoruz. Menzile ulaşmak vaktidir.'' Derin bir nefes daha aldıktan sonra bir süre sustu. Yeniden konuşmaya başladığı zaman kelimeler kesik kesik çıkıyordu. Celal, kardeşlerini oğulların gibi gözet, onları kırma. Siz de Celalime mutlak itaatte olunuz. Halimi görüyorsunuz. Ölüm geldi gayri, kurtuluş yok. Şehadet nasip değilmiş. Şehadet, şehadet. Yüzü gerildi, aksakalı titreşti. Gözünü önce alabildiğine açtı. Dehşet dolu bakışlarını bir zaman üç kardeşin yüzünde tuttu. Fakat onları görmediği muhakkaktı. Belki bu yüzlerde geçmişin ızdırap dolu felaket günlerini temaşa ediyordu. Sonra göz kapaklarını sıkı sıkıya indirdi, dudaklarını kımıldattı. Üst üste üç derin nefes aldı. En sonuncusunu takatsiz bir fısıltıyla bıraktı. Hataları sevaplarıyla birlikte süren koca bir ömrü tek kelimeyle noktaladı. Allah! Üç kardeş aynı anda feryat ettiler. Baba, kenarda birkaç kumandan hıçkırdı. Sultanım, imam buğulu gözlerle ölüye baktı. Külli nefsin zaikatül mevt. Sultan Alaaddin Muhammed ölmüştü. Sarı Lagot bir köşeye büzüldü. Hem ağlıyor hem de vaktiyle Deli Derviş'ten ölüm hakkında duyduklarını tekrarlıyordu. Ölüm ne zengin tanır ne fakir, ne dost bilir ne düşman. Ne sultan ne de bey, gözünde herkes eşit, herkes bir. Kara toprak aynı iştiyakla dilenciyi de sultanı da yutar. Aynı özlemle kucaklar, aynı hasretle sarar. Hıçkırdı. Sultan Alaaddin Muhammed öldü ha? Biraz sakinleşince kendi kendisine sordu. Arkasında ne bıraktı? Cevabı üzülerek verdi. İşgal edilmiş, yakılmış, yıkılmış bir vatan. Temür Melik adamlarıyla birlikte at paralıyor, bir an evvel Ürgenç'e ulaşmak için büyük gayret sarf ediyordu. Moğol askerleri her tarafta karınca sürüsü gibi kaynıyordu. En umulmadık yerlerden çıkıyor ve baskın veriyorlardı. Temür Melik tam üç kere basıldı. Üçünde de aslanlar gibi dövüştü. Karnından ve kalçasından olmak üzere iki yerinden iki yara aldı. Yılmadı, korkmadı, ümitsizliğe düşmedi. Ama baskınlar ve zorlu yolculuk bir hayli can aldı. Ürgenç yakınlarında bir delta içinde kurulmuş Türkmen çadırlarına rastladığı zaman arkasında sadece yüz kuşu kalmıştı. Bunların da çoğu yaralıydı. Atlarının üstünde zor duruyorlardı. Çadırlara yaklaştılar ama heyhat, uzaktan göründüğü gibi mamur değildi burası. Her taraf talan edilmişti. Başsız cesetlerin arasından geçerek bir canlı aradılar. Nihayet harap bir çadırın önünde oturmuş, hasır dokuyan çok yaşlı bir Türkmen bulabildiler. Temür Melik selam verdi.